Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. İsmim Fatih Karaylıoğlu. Çözüm Park Bilişim Portalı'nın kurucu üyesiyim. Ben kimim? Sizler gibi IT proyum. Eski zamanlardan beri sektördeyim. Ne zamandan beri sektördeyim? Bugün konuşacak olduğumuz Windows Server 2016'nın sanallaştırması, Hyper-V'den önceki abisi dediğimiz, belki de atası demiş olduğumuz Virtual Server tarafından projelerimde birçok gol yemiş bir danışmanım, IT proyum. Bugün sizlerle neyi konuşacağız? Windows Server 2016'yı konuşuyor olacağız. Windows Server 2016'nın sanallaştırma bölümünü inceleyeceğiz, Hyper-V'yi. Yani bugün konuşacak olduğumuz, daha önceki işletim sistemlerinde de olduğu gibi daha güvenli, daha hızlı ve daha stabil bir işletim sistemini konuşuyor olacağız. Arkamda slaytlar oynayacak. Bir taraftan beni dinlerken bu slaytlara da bakabilirsiniz. Ben bir savaştan bahsediyor olacağım, bir hikayeden bahsediyor olacağım. Çok kısa olaraktan günümüzdeki şimdi kullanmış olduğumuz Hyper-V bugüne gelene kadar çok uğraştan geçti. Aslında bu uğraş ilk zamanlara kadar gidiyor. Hepimizin bilmiş olduğu dünya toz bulutuydu. İlk insanlar, ilk çağ insanları monolitik kernel mu daha hızlı, mikro kernel mu daha güvenli? Bunun tartışması içerisindeydi. Slide'da da şu anda görüyorsunuz zaten. Mikro kernel neden kaybetti? Monolitik kernel gerçekten kazandı mı? Bunların tartışmaları her sistem mühendisi tarafından yapılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi ekranda görmüş olduğunuz sunumda 92'lerde mikro kernel'ın kaybettiğini söylüyor. Gerçekten kaybetti mi? Şunu sormak istiyorum. Bir kernel'dan ne bekleriz? Bulunmuş olduğu kernel'dan ufak olmasını isteriz, daha güvenli olmasını isteriz, daha hızlı olmasını isteriz. Virtual Server'dan çok gol yediğimi söylemiştim size. Virtual Server mimarisini bilenler kim var? Güzel. Aranızda en eski olan ben değilim, hatta en genç olanlardanım herhalde. Virtual Server'dan çok gol yemiştik. Bizler mesela Hyper-V'nin 1.0'ı ilk çıktığı zaman müşterilerimize gidiyorduk, toplantılar yapıyorduk. Müşterilerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda müşterilerden sürekli olaraktan şu kaynakları kullanabilecek miyim? Hayır, kullanamayacaksınız. Canlı aktarım yapabilecek miyim? Hayır, yapamayacaksınız ama hızlı aktarım yapabileceksiniz diyorduk. Konuşuyorduk. Hyper-V 1.0'da hiçbir proje yapamamıştım. Yapmış olduğum toplantıların sayısını ben de bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum ama Hyper-V 1.0 üzerine sayısız toplantı, sayısız müşteri ziyaretleri yapmıştık. Ve her seferinde hiçbir şekilde yenilgi almadan çıktığımızı biliyorum. Çünkü bilmiş olduğumuz şey Hyper-V 1.0 daha güvenliydi. Hyper-V 1.0 şimdi olduğu gibi daha güvenliydi. Mikro kernel mimarisini ve monolitik mimariyi incelerseniz zaten geçmiş zamanlardan beri bu çok fazlasıyla konuşuluyor. Hangisi güvenli, hangisi daha hızlı? Ekranlarda gördüğünüz avantajlar, dezavantajlar. Virginia Üniversitesi'nin 2014 senesinde yapmış olduğu bu sunum. Virginia Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu sunumdur. Twitter'da bugünkü etkinlik hashtag'inde de zaten sunumun ekran görüntülerini paylaştım. Kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Sunum içerisinde bahsetmiş olduğumuz Alman bir mühendis vardı. 93 senesinde diyor ki 20 sene içerisinde Layer 4 işlemcilerle birlikte sahip olduğumuz hız 20 katına ulaşabilecek. Ulaştı mı? Hyper-V 2.0 üzerine birçok toplantılara gittim ve yapmış olduğumuz toplantılarda bizler başarıyla dışarıya çıktık ve o projeleri yaptık. Hyper-V 2.0'da Microsoft ürünü geliştirdi. Neler yaptı 2.0'la birlikte? 1.0'da yapamadığımız canlı aktarımları, evet yapabiliyorduk. 2.0'la birlikte dynamic memory'ler geldi, evet yapabiliyorduk. 2.0'daki bu yenilikler 3.0'da da devam etmeye devam etti. 3.0'da daha ayakları yere basan bir mimariyle müşterilerimizin karşısına çıktık Ve bu sefer 3-0'da hatta 2-0'ın 3-0'la birleşmesi aşamasında eskiden bizler müşteri ziyaretine giderken müşterilerimiz 3-0 konuşalım mı? Hyper-V konuşalım mı? Evet, bunları da konuştuk. 3-0'da sanal virtual fiber channel'lar geldi. 3-0'da desteklenen işletim sistemleri arttı. Linux işletim sistemlerini de artık Hyper-V sunucusu barındırabilir oldu. Ve 3.0'la birlikte gelen güvenlik mekanizması Hyper-V'nin birçok platform içerisinde kullanılmaya başlattı. Ve aksine bizler müşterilerimize gidip Hyper-V 3.0 kurulumlarını yaparken, toplantılardan bahsetmiyorum, artık hızlı bir şekilde projelere başladığımızdan bahsediyorum. Rakipten %50 fiyat indirimleri geldi. Ekranda görüyorsunuz, mikro kernel yapısı kazandı mı? Eskiden de kazanmıştı. Eskiden sahip oldukları sanal sunucuları daha güvenli bir platform içerisinde barındırmak isteyenler zaten monolitik mimari üzerinde bunu barındırmıyordu. Monolitik mimari hakkında çok teknik bir mimaridir. Çok teknik detaylar vardır. Aralarda sormak isterseniz onları da detaylı olaraktan anlatmaya özen gösteririm. Burada söylenilen mikro kernel mimarisi kazandı mı? Kazandıysa nasıl kazandı? Sunum içerisinde 93 senesinde söylenmiş olan 20 sene sonra Layer 4 işlemcilerle birlikte sahip olunan hız 20 katına varacak. Bu beklenilen bir kainin söylemiş olduğu sözleri değildi. İyi bir mühendisin söylemiş olduğu sözlerdi ve 2012'ye geldiğimizde zaten Hyper-V 3.0 projeleri yaptık. Hyper-V 3.0 projeleriyle birlikte rakiplerimizin fiyatlarını da aşağıya indirmeleri için zorladık. Bunlar oldu. Ve biz bugün 2016'yı konuşuyoruz. Ayaklarımız yere daha sağlam bir şekilde basıyor. Bizler toplantılara her gittiğimizde daha güvenliyiz, daha stabiliz dediğimiz zaman müşterilerimiz bize söylüyorlardı ki Hyper-V mimarisi bir Windows sunucu işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Doğru mu? Windows işletim sistemi üzerinde mi çalışıyor Hyper-V? Çalıştıran müşterilerimiz var, önermesek de. Hyper-V'yi konumlandıracak olduğumuz işletim sistemleri. 2016'da bizler Nano Server'ı konuşuyoruz. Daha önceden konuşmuş olduğumuz Server Core üzerine kurulumlarını gerçekleştirelim. Server Core mimarisi üzerinde ve hatta Hyper-V Server'ı, Hyper-V servisinden bahsetmiyorum. Microsoft'un biliyorsunuz 3 tip sanallaştırma platformu var Hyper-V için. Hyper-V Server ücretsizdir. İlk çıkmış olduğu günden itibaren ücretsizdir. MSDN hesabınız olsun veya olmasın, Microsoft'un internet sitesi üzerinden, public ortamdan Hyper-V Server'ı indirebilir ve Hyper-V rolünün, ücretli olan Hyper-V rolünün birebir bütün yeteneklerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde birçok projeyi kazanmış birisiyim. Hyper-V Server var, Hyper-V rolümüz var ve clientlarımız Windows 8 ve Windows 10 üzerinde çalışan bir servis olaraktan yer alan Hyper-V client'ımız var. Ben mesela şu anda çok bilinmeyen Hyper-V Server 2016'nın kurulumunu yapacağım. Şu ekrana, sunuma iyi bir şekilde bakmanızı istiyorum. En başta Nano Server var. Yan tarafta zaten şu anda Evren'de Nano Server üzerine oturumlarını gerçekleştiriyor. Biz ilk günden beri daha güvenliyiz derken işaret etmiş olduğumuz kurulum yöntemi Server Core yöntemiydi. Biz birçok müşterimizde kendi ayaklarına sıktığını gördük. Full Server Installation yapılmış olan yere kurulumlar yapılıyordu. Zaten bu Microsoft tarafından da desteklenmeyen bir özelliktir. Eğer ki full server üzerine kurulumunu yaptığınız Hyper-V'yi, Hyper-V rolünü, yanına da ekstra bir rol kurduğunuz zaman zaten o platform güvenli bir platform durumuna gelmiyor ve Microsoft tarafından da desteklenmeyen bir platform oluyor. Hyper-V server'ı görmeyen var mı aramızda? Herkes biliyor Hyper-V'yi. Şu anda ekranda gözüken Nano Server gibidir. Ben tekrardan konuşmaya devam edeceğim. Arka tarafta Hyper-V Server'ın kurulumunu gerçekleştiriyor olacağım. Hyper-V Server ekranı ufak bir USB diske bu tubulu haline getirip makinemiz üzerine takıp kurulumunu yapabilirsiniz. Default ayarlarla hızlı bir şekilde kurulumunu yapacağım. Gördüğünüz gibi Hyper-V Server 2016, Windows Server 2016 değil. Hiç mevcut konfigürasyon üzerinde bir değişiklik yapmadan kuruluma başladım. Zaten 1,5-2 dakika içerisinde kurulum da tamamlanıyor olacak. Bu benim lab ortamımda kullanmış olduğum sunucu da değil, hızlandırılmış bir bilgisayar olduğunu görmenizi istiyorum. Şu anda zaten %5'e geldi. Ben birkaç kelime ettikten sonra da kurulum da tamamlanmış olacak. Neden Hyper-V Server istiyorduk? Ortamlarda daha güvenli olduğunu ve daha stabil olduğunu söylemiştik. Tekrardan sunuma geleyim. Sunumda şu ekranı size göstermek istiyorum. Cephedesiniz ve bir generalsiniz. Elinizin altında 3 tip asker profili var. Ama üçü de aynı yeteneklere sahip. Zayıf, biraz daha zayıf ve çok zayıf. Ama hepsi atletik, hepsi aynı işlemi yapıyor. Cepheye hangisini gönderirdiniz? En küçük olanı değil mi? Askeri bir kanundur bu. Çok büyük özellikteki askerleri aynı yetenekte varsa daha küçük olanları tercih ederler. Nedeni ise çok daha zor bir şekilde hedef olurlar. Aynısı. Bir savaş içerisindeysek eğer ve kullanmış olduğumuz platformu daha güvenli bir platform üzerinde çalıştıracaksak, aynı işlemi yapan ama daha çok ihtiyaç duyan, daha çok ihtiyaç duyandan kastım ne? Daha fazla güncelleştirme isteyecek, daha fazla disk alanı isteyecek, daha fazla memori isteyecek, daha fazla bakım isteyecek. Aynı işlemi yapıyor hepsi. Nano Server'da, Server Core'da, full Windows üzerine kurulmuş olan Hyper-V Server'da, ücretli sürümlerden bahsediyorum. Yönetim zor diyeceksiniz. Evet, yönetim full arayüze göre zor. Ama bir sefer yapacağız. Onu yapacağım şimdi ben de. Hyper-V Server kurulumunu yapacağım. Nano Server veya Server Core üzerine kurulum da aynı şekilde. Evet, ben konuşurken, evet çok fazla konuşuyorum, biliyorum bunu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bir, arka tarafta bir sunucu kurulumu gerçekleştirildi. Bakalım ne kadarlık bir disk alanı kapladı. Kurmuş olduğum Hyper-V Server ortalama olarak 2-3 dakika içerisinde kurulum yapıldı ve 5.13 GB gibi bir yer kapladı. Daha az yer kaplıyor demiştim ya. Windows'un full installation grafik arayüzüyle kurulmuş olan işletim sistemi zaten bu kadar yer bunun 3 misli kadar yer kaplıyor şu anda. İlk geldi. Ekran bir komut satırı. Biz IT Pro'lar, özellikle Microsoft tarafında çalışan IT Pro'lar bu siyah ekranları, komut satırını pek fazla sevmeyiz. Alışık değiliz çünkü. Yapacak olduğumuz açıldı ve benden parola istiyor. Administrator parolasını değiştirdim. Bana çok basit şeyler soruyor işte. Makine workgroup'ta görebiliyorsunuz bu arada değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. İlk açıldık bölümdeki default'ta bulunan ismi, IP adresi domain'de mi çalışacak, workgroup'ta mı çalışacak? İlk önce yapacak olduğum işlem makinenin IP network ayarlarını yapılandırmak. Network settings'e geliyorum. Ortamda bir DHCP varsa DHCP'den IP alacak. Evet. Bir tane network kartına sahibim. Girdim. IP adresini Statiye çekiyorum. Sahip olmuş olduğu değer SPI'den alınan IP adresini dinamikten statiye bu ilk yapacak olduğum işlemdi. Geri dönüyorum. Computer name'ini değiştireceğim. Host 01 dedim. Benden yeniden başlatmayı isteyecek. Yeniden başlatıyorum. Ortamda bulunan bir başka sanal sunucum. Bu ise Active Directory Domain Controller'ım. Ne demiştim Hyper-V Server için? Windows Server üzerinde çalışan, Windows Server'ın rolü olan bütün özellikleri birebir olduğu gibi aynı teknik yeterlilikle karşılayabilmekte. Bizim diğer ihtiyacımız neydi? Eğer ki stabil, sağlıklı bir ortamda çalışması gerekiyorsa ve ihtiyaç duymuş olduğumuz high availability mimarisini konumlandırmamız gerekiyorsa bir etki alanına ihtiyacımız vardı. O etki alanı. Şu anda ücretsiz olan Hyper-V Server'ı sahip olduğum etki alanı içerisine dahil edebiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Ben bir cluster hizmeti üzerinde barındırtabiliyorum. Şu arada vakit yeter mi yetmez mi ben şimdiden söyleyeyim. Hyper-V Server 2016 ve Windows Server 2016 domain gereksinimi olmadan çalışabilmekte. Bu da aklımızın bir ucunda olsun. Eskiden beri failover cluster servisi için ihtiyaç duymuş olduğumuz Active Directory mimarisine artık ihtiyaç duymuyoruz. Opsiyoneldir. Tabii artıları ve eksi yönleri var. Bunları da vakit kalırsa zaten konuşuyor olacağız. Elimizin altında bir tane domain controller domainimiz var. Açılıyor. Biraz evvel bakın host 01 workgroup'ta IP ayarlarını yaptık. Ben şu anda domain'i alacağım bunu. Şimdi arka tarafta domain alıyor zaten makine şu anda. Bakalım etki alanımıza. Kontak kıramadığını söyledi. Bak. Ekrana yansımıyor. Onun için ilk başta konuştuk onu. Görüntü için bir şey yapabilir miyiz? Evet. Göremediklerini söylüyorlar şu anda. Çözünürlüğü yükseltirsem problem oluyor. Değiştirebilir miyim? Tamam. Remote Management'ı ayarlıyorum şu anda. Ping isteklerinin gitmesini ve uzaktan yönetilmeyi aktif duruma getiriyorum. Bir saniye, özür dilerim, özür dilerim. DNS tanımlamasını yapmadım. Kabul etmeyecek. On 01 166. Evet, şu anda domaine giriş yaptı. Domaine giriş yaparken hangi ismi kullanması gerektiğini söylüyorum. Evet, şu anda girişimizi yaptı. Yani bu dakikadan sonra sahip olmuş olduğum bu Hyper-V Server'ı ben etki alanım tarafından yönetebileceğim ve diğer System Center yönetim araçları üzerinden de bu Hyper-V Server'ımın üzerinde yetkili olaraktan çalışabileceğim. Şurada biraz evvel vermiş olduğum isim. Gerekli ilk yapılandırmayı yaptıktan sonra sunucumuzu aşağıya indiriyorum ve sahip olduğum yönetim sunucum üzerinden bir client'ımın oluyor bu. Host 01HV. Bakın. Biraz uğraştırdı, biraz naz yaptı ama sonunda 5 dakika demiştim, 10 dakikaya çıktı. Hyper-V server'ımı kurdum, Hyper-V server'ımı konfigüre ettim ve aynı domain içerisinde bulunan bir başka Windows Client, Windows Client üzerine yüklemiş olduğum uzaktan yönetim araçlarının Hyper-V server bölümüyle bağlantıyı gerçekleştirdim. Ve bu dakikadan sonra Hyper-V Windows Server üzerinde kurulu bulunan full grafik arayüz üzerine kurmuş olduğumuz Hyper-V Server'ı yönetmiş olduğumuz gibi aynı yönetimi istersek Hyper-V Manager üzerinden, istersek System Center yönetim ailesi içerisinde bulunan Virtual Machine Manager üzerinden gerekli yönetimi yapabilmekteyiz. Sanalda hemen diğer demolara 2016 ile birlikte gelen yeniliklerden bahsediyorum. Start dediğim zaman almış olduğum hata. Hata nedir? Benim şu anda kullanmış olduğum host zaten bir Hyper-V server. İçerisine kurmuş olduğum sanal makine de bir Hyper-V server. Sanal içerisinde sanalı çalıştırabiliyor muyduk bugüne kadar? Çalıştıramıyorduk. 2016 ile birlikte gelen nested virtualization özelliği. Şurada hemen komutu olacak. Tek bir komut ile set VM prosesör nested virtualization özelliğini aktif duruma getirecek olduğumuz sanal makine üzerinde şu komutu çalıştırdıktan sonra sanal makinelerimiz hizmet edebilir duruma geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi sanal makineyi çalıştıramıyorum. Windows PowerShell'im üzerinde önce kapatmam gerekiyor. Hyper-V server içerisinde Hyper-V server'ı açıyorum. Yani bir inception mı deriz, matrix mi deriz, iç içe geçmiş bir sanallaştırma var. Bu arka tarafta çalışırken yönetim client'ıma gidiyorum. Yönetim client'ımın üzerinden biraz evvel çalıştıramadığım sanal makineyi çalıştırmak üzere bu da Windows Server 2016 ile birlikte kazanmış olduğumuz yeni bir yetenektir. Sabahtan konuşulmuştu Microsoft'un Windows Container'ı, Hyper-V Container'ı iç içe kullanılacak olan Hyper-V'nin nedeni bu şekildedir. Windows Container'ın kullanılabilmesi için network tarafında da yenilikler geldi. Network tarafında artık NAT switch'lerde yapabilir durumdayız. Yani izole edilmiş bir network ortamı oluşturup nested virtualization'dan Microsoft'un Windows Server 2016 işletim sisteminde kullanmaya başladık. Sunumda neleri göstereceğim? Hemen demoya geçeceğim arkasında. Windows Server 2008'de, 2012'de yaptığımız, yapamadığımız şeylerden sunumun başında bahsetmiştim. 2016'da gelen yeni yetenekleri mavi olaraktan göremiyorsunuz tabii. Burada ben bahsedeyim. Hakan zaten sunumda bahsetmişti. Shield VM var. Benim oturumda yapacak olduğum Case Storage Drive özelliği var. Ve şu anda yapacak olduğum Core platform üzerinde Sanal makine çalışırken memoriyi aktif bir şekilde ekleyip çıkartma. Aynı şekilde sanal makine çalışırken network kartı ekleyip çıkartma. Sahip olmuş olduğu diski sanal makine çalışırken büyütme gibi operasyonları yapıyor olacağım. Ve hiç sevmemiş olsam bile Hyper-V 1.0, 2.0, 3.0'da başka sunucu sanallaştırma platformları üzerinde kullanılan Snapshot özelliğini hiç sevmiyor olsam bile Production Checkpoint özelliği var. Kullanmak isteyenlere bunun demosunu yapıyor olacağım şimdi. Sunum üzerinden gitmiyorum. Sunumları zaten paylaşacak olduğum için buradan teknik dokümanları da erişebiliyor olacaksınız. Direkt canlı olaraktan ben ortamıma bağlantıyı gerçekleştirip hızlı bir şekilde demolarımı gerçekleştiriyorum. Core platform diye bir tane sanal makine oluşturdum. Bu sanal makinenin özür dilerim çözünürlüğü biraz ufaltmak durumundayım. Benim notebook'ta her şey birbirine girmiş durumda. Demoyu yapamayacak durumdayım. Az bir şey ufaltıyorum. Şu anda sanal makinemiz üzerinde bulunan memoriyi görüyoruz. Şu arka tarafta işlemler yapılıyor ve bu işlemler yapılırken performansa ihtiyacımız var. Kaynaklarımız yetersiz durumda. Eğer Windows Server 2012'de ve 2008 R2'de bizler Dynamic Memory'yi aktif etmediysek bu makine üzerinde kaynakları arttırabilmemiz için yapacak olduğumuz tek şey sanal makineyi kapatmaktı. Şimdi ise makinemiz açık durumdayken şurada sol tarafta görülen %64'lük bölüme bakmanızı istiyorum. Ve OK butonuna bastım. Basmamla birlikte %35 oldu. Tekrar yapmamı ister misiniz? Çok hızlı bir şekilde geçti çünkü saniyelerin altında. Ben OK'ye basmamla arka tarafta sanal makinenin bunu algılaması eş zamanlı gidiyor. Sunumun başında ne demiştim? Daha hızlı bir işletim sistemi. Günümüzün en hızlı işletim sisteminden bahsediyoruz şu anda. Sevdim ben bu özelliği. Bir ikinci özellik ise makinemiz çalışırken network kartı ekleme. Hemen. Başka bir arzumuz? Server 2016'yı 1024'ten aşağıya kullanılmıyor. Mevcut ihtiyaçtan aşağıya verdiğim zaman host bunu gönderiyor. Diskte küçültme yapamıyoruz. Hata verecek bu. Çünkü ihtiyaç duymuş olduğu kaynaktan daha aşağı kaynak verdik. Diskte ufaltma yapamıyoruz, büyütme yapabiliyoruz. Daima ileriye bakıyoruz. Soruları en son alayım mı? Ses de çok az geliyor. Soru cevap bölümü yaparız. Şu anda bir 10 dakika sonra demoları hızlandırmaya çalışayım. Network kartlarımızı görüyoruz. Şu anda bir tane network kartımız var. Tekrardan settings bölümünden girdiğim zaman sanal sunucumun Daha önceki işletim sistemlerinde, sanallaştırma platformlarında mümkün olmayan özellik burada mümkün. Eklediğim zaman ve uyguladığım zaman hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde bağlantı yapabiliyorum. Ve 2016 ile birlikte gelen özellik olan device naming. Host üzerinde yapmış olduğum network konfigürasyonlarını olduğu gibi sanal makineye aktartabiliyorum. PowerShell aracı üzerinden. Onun da hızlı bir şekilde demosunu gerçekleştireyim. Komutu görüyorsunuz. Şu şekilde büyüteyim. Yapmış olduğum işlemi PowerShell aracı üzerinden yapıyorum. Sonuna device naming on diyorum. Bu device naming nedir? 2016 ile birlikte gelmiş olan bir özellik olduğunu söylemiştim. PowerShell aracı üzerinden network kartı ekle diyorum. Network'ü şu sanal sunucuma ekle diyorum. Switch name olaraktan ilgili switch name'i kullan ve device naming'i aktif duruma getir dedim. Mesela burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Komut içerisinde device naming bölümü DMZ yazıyor. Ve ekledim. Şimdi ekledim. Burada Ethernet 3 olaraktan gözüktü. Bu device naming nedir? Hemen dahil olmuyor. Bu özelliğin aktif olabilmesi için sanal sunucun bir sefer kapanıp açılması gerekecek. Ama network özelliği kullanılabilir durumda. Server 2016'da gelen network adaptör bölümlerinde Hyper-V Network Adapter Name diye bir bölüm var. Bu bölümde dışarıdan device naming'i ekleyip etiket verebiliyoruz. Yani bu network kartı DMZ için kullanılıyor. Bu network iSCSI için kullanılıyor. Bu network blue, yellow tarzındaki private cloud'umuz içerisinde bulunan network'e bakıyor diye işaret koyabiliyoruz. Bu günün sonunda ne işe yarıyor? Network kartının hangi amaca hizmet ettiğini host tarafından da görebiliyoruz. Biz bunu daha önceden VMM tarafından görebiliyorduk. Artık host tarafından da görebiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde production checkpoint tarafına geleyim. Demoları hızlı hızlı yapıyorum. Vakit çok sınırlı çünkü. Konuşmak istediğim, anlatmak istediğim çok fazla konu olduğu için. Eski kullananlar, benim gibi Hyper-V 1.0, 2.0, 3.0 sürümlerini kullanmış olanlar bilirler. Kullanılan sanal makinelerde checkpoint özelliğini kapatamazdık. Sunumun içerisinde de söyledim. Checkpoint özelliğini kullanmayın. Kullanabilecek olduğunuz bölümler 2016'ya kadar sanal ortamlarımız içerisinde bulunan test ortamları, lab ortamları eğitimlerimde ben de kullanıyorum. Ama bugüne kadar kullandığımız zaman problemli olanlar, problemsiz çalışanlar oldu. Zaten Microsoft da dedi bunun için hiçbir zaman için bir backup'tır demedi. Backup gibi kullanan müşterilerim de oldu. Kesinlikle kullanmayın dedim. Sevmediğim birçok yönleri var. Snapshot'ı teknik olaraktan sadece bir sanallaştırma feature'dır. Evet ama sevemedim bir türlü. Zaten 2016'da isim de Production Checkpoint olaraktan geldi. Bir başka özellik mesela burada Enable Checkpoint diyor. Bizler bir checkpoint'i yani snapshot'ı, eski ismi snapshot'ı, Virtual Machine Manager'da biz snapshot yerine checkpoint derdik. Checkpoint'i bir sanal makine üzerinde kapatabilmek için ya VM'in config dosyalarıyla oynuyorduk veya Virtual Machine Manager üzerinden self-service portalı aktif duruma getirip ilgili kullanıcı checkpoint'i yani snapshot'ı kullanmasın diye kurallar yazıyorduk. Uğraşıyorduk yani. Her bir sanal sunucu için ayrı ayrı görevler yapabiliyorduk. Şimdi ise mesela tek bir buton ile, tek bir özellik ile checkpoint özelliğini kapattım. Bu makine üzerinde checkpoint yani snapshot alınamayacak. Fabrik yöneticisi buna müsaade etmeden kullanılmayacak. Aynı şekilde settings'ine geliyorum. kullanılması gerekir diyorum. Standart checkpoint alsın. Standart checkpoint bizim bugüne kadar kullanmış olduğumuz checkpoint'tir. Ne yapar? Ekranı görüyorsunuz. Saatimiz kaç şu anda? 3'e 20 var. Action'dan checkpoint dedim. Hemen bir tane checkpoint aldı. Hata vermedi. Dikkat ettiniz galiba. Hızlı bir şekilde OS'tan guest'e geçti. Ben şu anda makinem üzerinde işlemler yapıyorum. Bu makine hizmet eden bir sunucu ise birileri bağlı veya bu makine arka tarafta bir şeyler kullanıyor. Bir problem yaşadım. 3.40'da almış oldum Snapchat'a. Geri dönüş yaptım. Bakın hızlı bir şekilde geri dönüş yaptı. Arka tarafta bu sunucunun yapmış olduğu bağlantılar ne oldu? Bu sunucuya gelen bağlantılar ne oldu? Hayır, aktif değil. Gitti. Onlar gitti. Bu ne yapıyor? Production ortamında bir makinenin bozulmasına neden oluyor. 2016'da gelen production özelliği. Kullanacaksanız eğer production özelliğini kullanın. 2016 için halen daha söylüyorum. Checkpoint'i kullanmayın. Snapshot'ı kullanmayın gerçek ortamda. Makinem için production checkpoint'i alması gerektiğini, eğer alamıyorsan standart checkpoint'i al diye de aşağıda da ayrı bir kutu var. Bunu da ayırabilmekteyiz. Apply dedim. Makinem üzerinde pro checkpoint dedim. Arka tarafta tekrardan aldı. Production checkpoint oluştu. Dikkat ederseniz daha uzun sürdü. Ve bu makinemiz üzerinde bu makinemize birileri bağlanıyor. Bu makinemiz bir yerlere bağlantı yapıyor. Production checkpoint. Apply. Ne oldu? Hiç kullanan var mıydı production checkpoint'i? Snapshot'a almış olduğum makine, dikkat ederseniz, pardon, kapalı duruma geldi. Production checkpoint, sanal sunucunun arka tarafta olup biten kim bağlı, kim ne işlem yapıyor. Bilemediği için bütün bağlantılarını kesiyor. Snapshot'ını alıyor ve geri dönme ihtiyacınız olduğu zaman hiçbir bağlantı yokmuş gibi sıfırdan açılmasını gerçekleştiriyor. Backup da bu şekilde çalışmıyor mu zaten? Tekrar ediyorum ama checkpoint, snapshot bir backup değildir. Çok zor durumda kalmadığınız sürece de kullanmayın. Demo ortamları olabilir, eğitim sınıflarında olabilir, laboratuvarlarda olabilir ama production ortamında kullanmayın ve kullanacak olduğunuz sanal makine üzerinde de gerekli önlemleri alın. Sanal makineniz checkpoint için uyumlu mu değil mi? Active Directory mesela checkpoint'e alınamayan bir sanal sunucu işletim sistemidir. Şunu tekrar ediyorum, sanal sunucularımız var, çok esnekler ama sanal sunucularımıza sanal sunucu gibi davranmayalım. Sanal sunucularımıza gereksinim neyse, fiziksel sunucu ihtiyacı varsa, nasıl bir fiziksel sunucu alıyorsak, o sunucunun ihtiyaç duymuş olduğu gereksinimlere göre davranalım. Slide'ı bitiremeyeceğim, daha önceki sunumlarımda olduğu gibi. Güvenlik tarafından hızlı bir şekilde bahsedeyim. Hakan biraz değinmişti. Ben de Shield VM, Host Guardian Service'den bahsedeyim. 2016 tarafında gelen yeni özelliklerden bir tanesi. HGS ne yapıyor? Bizim bir fabriğimiz var, gördünüz. Hyper-V platformu içerisinde Active Directory sunucum var, SQL'im var, File Server'ım var, SharePoint'im var. Bütün sunucularım burada çalışıyor. Biz bunlarda her sunucunun sahibi olaraktan Active Directory Domain Controller'un Yöneticisi ayrı, domain admin diyoruz. SharePoint farmını kişi yöneten kişi ayrı diyoruz. Ayırıyoruz. Sanal platformda ayırdık. Fabrik mimarisinde yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün sanal sunucularımız fabrikte tek bir Hyper-V hostunu yöneten kişiye bağımlı değil mi? Biz arka tarafta Active Directory Domain Controller sunucumuzun bütün güvenlik önlemlerini gerçekleştirdik. Ama fabrik yöneticisi sanal platformda bir iyileştirme yapacağım diyor. Ve sanal makinenin Active Directory Domain Controller'un sahip olmuş olduğu VHD'yi copy paste yapıyor, kendi bünyesine alıyor. Kendi bünyesinde almış olduğu VHD'yi daha sonradan bunu evinde, makinesinde, notebook'unda açabiliyor. Ve tekrardan size diyor ki, bakımım bitti, makineyi açtım. Sizin almış olduğunuz bütün Active Directory, güvenlik önlemleri ne oldu? Sahip olduğumuz bütün kullanıcı kimlikleri nerede tutuluyordu? Sahip mi artık? Fabrik yöneticisine güvenebilecek miyiz? Ne yapıyorduk biz bunları? BitLocker demiş olduğumuz güvenlik önlemleriyle yapıyorduk. Aynı domain controller'un, şunu geri verelim artık. Alacağımızı aldık. CEO'muzun password'ünü de öğrendik. Maillerine bakabiliriz artık. Almış olduğumuz önlem, BitLocker'lı bir diske bağlıyorduk. TPM'le güvenliğini sağlıyorduk. Sanal makinemizi hızlı bir şekilde konumlandırıyorduk. Fabrik tarafında da güvenlik önlemlerini bu şekilde sağlayabiliyorduk. Şimdi 2016 daha güvenli bölümünden bahsediyorum. Host Guardian Service. Yapılandırmış olduğumuz HGS servisi fabrik yönetimini kontrol ediyor. TPM özelliğiyle de, BitLocker özelliğiyle de birlikte çalışıp VHD aynı BitLocker'da alınmış olduğu gibi çalışmaya devam edebiliyor. Yani VHD mevcut mimariden çıkartıldığı zaman alan fabrik yöneticisinin veya bir başka kötü amaçlı kişinin herhangi bir işine yaramıyor. Sunumun başında söylemiştim, Hyper-V Server ücretsiz demiştik. Windows Server 2008 ve 2012'de ne oldu? Enterprise standart özellikleri birleştirildi. Data center ve standart oldu. 2016'da lisanslama modelleri değiştirildi. Host Guardian Service yani Shield VM özelliğini kullanacaksak eğer farklı bir lisanslama mekanizmasına gitti. Bunun birçok nedenleri var. Bunlar arada konuşulacak olan nedenler. Teknik olaraktan bilmeniz gerekli olan tek şey, Shield VM özelliğini kullanacaksanız eğer ekstradan bir ödeme yapmanız gerekmektedir. 2012'de Hyper-V Server, Hyper-V rolü aynı teknik yeterlilikteydi. Hyper-V Server bugün de ücretsiz ama Host Guardian Service ne oldu ben de bilmiyorum. Onu öğrenmek gerekiyor. Kürşat burada mı? Kürşat biliyorsa açıklama yapabilir. O da çıkmış oturumdan, soru geleceğini anladı galiba. Son 10 dakika. Bu özellik için çok uğraşıldı, çok çalışıldı. Generation 2 VM'ler için önerilmekte. Generation 2 VM'lerimiz var ama Generation 1 VM'lerimiz de var. Generation 1 için ne yapmamız gerekiyor? Generation 1 VM'lerimiz için ise Key Storage Drive Generation 1 sanal sunucularımız için geliştirildi. Yapmış olduğu işlem HGS gibi, Shield VM özelliğindeki gibi çok fazla bir güvenlik teşkil etmese de Generation 1 VM'ler üzerinde güvenliği sağlıyor. Aşağıda görebiliyor musunuz şu anda mouse'un olmuş olduğu yerde? Turn off yapıyorum. Açıkken uygulatamıyorum. Settings'ten gelip Security bölümü, biliyorsunuz 2012'lerde bu yok. Security bölümünden Add Key Storage Drive'ı ekletip sahip olmuş olduğumuz Generation 1 sanal makinenin üzerinde bulunan C'sini veya başka disklerini BitLocker Encryption ile yapabiliyoruz. Yapmış olduğu işlem 40 MB'lık bir datayı buraya bağlamak. Aynı işlemi Hyper-V2.0'da yapabilir miyiz? Bir tane sanal makine oluşturduk. Sanal makine üzerine ikinci bir diski bağladık. Bunu da BitLocker Encryption özelliğiyle key'i burada sakladık. Evet, olabilir. Add Key Storage'i daha önceki Hyper-V Server'dan ayıran özellik değişen Virtual Machine Configuration data boyutu. Bunun için uzun bir demo hazırlamıştım ama vakit yetmeyeceği için hızlandırıyorum. Linux Secure Boot, değişen, artan sanal sunucularımız içerisinde Secure Boot özelliği artık Linux işletim sistemleri içinde desteklenmekte. Burada gördüğünüz gibi Ubuntu'nun ve SUSE Linux'un belirli seviyelerde olması gerekiyor. Daha önceki sürümlerde Secure Boot özelliğini aktif duruma getiremiyoruz. Şurada Cluster OS Ruling Update var. Bahsedecek olduğum şu bölüm, Virtual Machine Upgrade. Mevcut platformumuzda artık VM konfigleri versiyon 8 olaraktan çalışıyor ve değişen bu file formatları VMCX uzantısında. Biliyorsunuz eski datalarımızı XML boyutundaydı. XML dosya türündeydi. Okuyorduk, diskleri ekliyorduk, RAM'ini oynuyorduk, memorisini değiştiriyorduk veya config'in yedeğini alabiliyorduk. Daha stabil çalışan bir format olaraktan değişti. Eğer ki sahip olduğumuz 2016 üzerinde sanal makinelerimizi versiyon 8 olaraktan konfigüre edersek, bu şekilde bir formata sahip. Biraz evvel bahsetmiş olduğum Key Storage Drive'da da ne demiştik? Ayrıca ek bir disk takıyor demiştik. Ek bir diski göremiyoruz. Sanal makine 1, Generation 1 makineler için gelen, yapılabilecek olan güvenlik önlemleri bu şekilde daha güvenli bir platforma alındığını söylüyoruz. Ve bir başka özellikten bahsedeceğim ve daha fazla devam etmiyorsunuz çünkü bitecek gibi değil. Ben sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Hyper-V 2016 sunucum üzerinde bulunan Hyper-V serverlarımı görmektesiniz ve hepsi 8.0 versiyonunda çalışıyor. Default olaraktan oluşturmuş olduğum bir sanal makine ...8.0 olaraktan çalışıyor. Default'u silersem desteklenen boyutları da görebilmektesiniz. Eğer ki daha önce yapamıyorduk, bunu Exchange'de yapabiliyoruz mesela, başka sistemlerde de yapabiliyoruz. Yapabilmiş olduğumuz sistemlerden bir tanesi de Hyper-V. Hyper-V geçişleri yapanların yaşamış olduğu en büyük sıkıntı şudur. Eski sürümden yeni sürüme geldiğimiz zaman sanal makineler üzerindeki versiyonların değiştirilmesi, integration servislerin sanal makineler içerisine yüklenmesi. Şunu yapabiliyoruz. Alt sürümden üst sürüme, daha yeni bir sürüme sanal makineleri taşıdığımız zaman, biraz evvel PowerShell komutlarında da gösterdim, alt sürümler üzerinde de sanal makinelerimiz çalışabiliyor. Ta ki biz bütün taşıma işlemlerini yaptık. Konfigürasyonları başarılı bir şekilde 2012'den, 2008'den 2016'ya taşımayı yaptık ve taşımayı yaptıktan sonra artık eski sunucularımızı, hostlarımızı kaldırırsak ve çalıştıracak olduğumuz VM Update versiyonla alt sürümden versiyon 5'ten versiyon 8'e taşıyabilmekteyiz. Yani 2016 Hyper-V hibrit bir şekilde çalışmakta. Versiyonda uyumsuzluk oldu. Geri dönüşü yapabilmekteyiz ve iyileştirmelerimizi, incelemelerimizi yapıp devam edebiliyoruz. Hiçbir problem yoksa bu komutu çalıştırıyoruz. Bu komutun da geri dönüşü yok. VM5'i VM8 yaptıktan sonra geri dönüşü yapamıyoruz. Testlerimizi yaptıktan sonra bu komutu çalıştırabiliyoruz. Sunumun başında söylemiştim. Artık Hyper-V server mimarisini, Hyper-V rolünü etki alanına bağımlı olmadan çalıştırtabilmekteyiz. Detach demiş olduğumuz cluster hizmeti üzerinden. Detach cluster özelliğiyle herhangi bir etki alanı içerisinde bulunmadan sahip olduğumuz Hyper-V cluster mimarisini kurabiliyoruz. Dezavantajları vardı. Bununla ilgili dokümanları okumuştum. En çok dikkatimi çeken live migration özelliği detach. Aktif detach cluster hizmeti içerisinde bulunmuyor. Orada da quick migration çalışıyor. Yani bu tip dezavantajlar var. Bunları bilerekten de detach cluster hizmetini kullanabilirsiniz. Ve gelen bir başka özellik ise hibrit çalışması. Ortamda 2012 varken eskiden ne yapıyorduk? Yeni bir cluster hizmeti kurabiliyorduk. Çünkü 2008'deki cluster servisiyle 2012'deki cluster servisi bir arada çalışmıyordu. Hostları ayırmamız gerekiyordu. Ayrı cluster hizmeti yapmamız gerekiyordu. Şimdi ise dikkatinizi çekiyor. 2012 ve 2016 bir arada çalışabiliyor ve taşımaları bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. 3-4 dakikam var. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Aralarda da birlikte konuşabiliriz. Başka sorularınız varsa mail de atabilirsiniz. 3-4 dakika içerisinde birkaç tane soru almayı planlıyorum.
Server 2012'de data center üzerinde kullanıyorum. Yeni bir sunucu da Server 2016 Hyper-V kurup sunucularımı üzerine taşımak istesem lisanslamada nasıl bir değişiklik olacak benim
için? Lisanslama tarafında tamamen değiştiği için ben de çok hakim değilim. Teknik bir soru varsa teknik soruları cevaplayabilirim. Kürşat buradaysa Kürşat cevap verebilir misin? Lisanslama modelinde nasıl bir değişiklik oldu? Ben biraz evvel sana top attım da burada değildin. Ne yapabiliriz? Şöyle vereyim.
Lisanslama tarafında Windows Server ve System Center 2016 sürümleriyle birlikte core bazlı bir lisanslamaya döndüler. Biliyorsunuz daha öncesinde CPU bazlı bir lisanslamadan bahsediyorduk standart ve data center sürümleri için. 2016'dan itibaren core bazlı sürümler geldi. Lisanslar core paketleri şeklinde alınıyorlar. Ama sundukları sanal sunucu lisans hakkı devam ediyor. Yani data center tarafında lisanslamayı sadece core bazlı yapıyorsunuz ama data center lisanslarıyla bütün core'ları lisansladığınız zaman gene o sunucu üzerinde sınırsız sayıda Windows Server çalıştırma hakkınız devam ediyor. Tabii ki kurumsal anlaşmanız varsa Microsoft'la, kurumsal anlaşmanızın yenileme dönemine kadar gene CPU bazlı lisanslar alıp onları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ne zaman ki anlaşma yenileme döneminiz geliyor, o zaman elinizdeki mevcut lisanslar core bazlı lisanslara çevriliyor ve o tarihten sonra alacağınız yeni lisansları da CPU değil core bazlı olarak almış oluyorsunuz.
Teşekkürler.